Bu bölümümüzün konusu gençler için elektrik, elektronik ve konuğumuz Burak Çankaya karşımızda. Merhabalar.
Merhabalar Selen, nasılsın?
Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sonunda çekim yapabildik.
Evet, evet. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz.
Ya aslında daha önce biz bunu çektik ama bazı sorunlar oldu, video uçtu. Olsun dedim. Daha o zamanlar böyle karizmatik mikrofonum yoktu. Belki de her yerde bir hayır vardır diyerek tekrar çekeceğiz. Bir küçük bilgi vereyim bu arada. Hani dünyadaki tek elektrik elektronik mühendisi ben değilim Türkiye'den. Niye benle yapıyor Selen bunu ya da niye genelde belli kişilerle yapıyor? Çünkü önce ekibimizdeki insanlar var çeşitli meslek gruplarından. Biz yaklaşık 40 kişilik gönüllüyüz gelecek bilimde de ve ben kurucuyum Cedet'le birlikte. Öncelikle Selen'e de burada teşekkür ediyorum. 15 yaşında çok cesur ve bir kız çocuğu olarak bu yaşta bunları yapıyor ve arkadaşlarına rol model olacak. Onu destekleyelim arkadaşlar. Tabii ki o bir sunucu değil. Profesyonel eğitimi almadı. Ben de almadım. Hatalarımız olacaktır. Şimdiden affola ama umuyoruz faydalı sorular olacak. Sorulara cevaplar vereceğim daha doğrusu. Haydi başlayalım Selen.
Teşekkür ederim bu arada. O zaman sorularıma başlıyorum. Tamamdır. Burak Çankaya'nın elektrik elektronik mühendisi olma hikayesi nedir? Bizlere biraz anlatabilir misiniz?
Şimdi herkes bekliyor ki Selen işte çocukluk hayalimdi, şuydu buydu. Ben çocukken Yozgat'ta doğdum. Sonra Antalya taşındık 5 yaşından sonra. Doğum yerim Yozgat. Benim hayalim otobüs şoförü olmaktı. Bunu hep söylüyorum. O 403'ler vardı sen bilmezsin. Süspansiyon sesi beni benden alırdı böyle falan. Hep o otobüsü sürmek istedim. Sonra baktım ki dünya çok kirletiliyor. Çöpçüler de bunları temizliyor. Yani dedim ben çöpçü olacağım. Yani annem anlatıyor tabii bunları bana. İşte dünyayı temizleyeceğim, güzel bir yer yapacağım. Derken tabii bilim insanı olma hayallerim başladı. Bir mühendis olmak değil de tıp üzerine gitmek istiyordum. Doktor olmak istiyordum. Annem de anestezi teknisyeni diye. Ama babam da elektrik teknikeri. Telekom'da çalıştı yıllarca. Babam beni hiç kendine yönlendirmedi. Ben onun ne iş yaptığını bilmezdim. Hep hastanede annemin ortamında büyüyünce etkilendim. Aslında ilk üçü de tıp yazdım. Şansa da tutmadı iki. Tutsaydı doktor olmuş olacaktım. Yani aslında özel bir hikayesi yok. Ama şöyle düşündüm. Hani bilgisayar mühendisliği yazmamı bekliyorlar herkes. Aram iyidir bilgisayarla. O zaman şunu düşündüm. Bu bir tavsiye değildir bu arada. Ya sonuçta bilgisayar elimin altında. Ben bunu kendi kendime daha sonra dışarıdan da hala öğreniyorum da zaten. Şu anda yazılımla uğraşıyoruz. İşte veri bilimi, yapay zeka bunları öğrenebiliyoruz. Uğraşıyoruz da. Yani bunu dışarıdan yapabilirim ama elektrik elektronik biraz lab isteyen bir şey. Bence güzel bir alan diye, genel diye başlamıştım. Büyük bir alan diye. Hani çok özel bir hikaye değil. Hala da öğrenciyim bir yandan. Doktora da yapıyorum. Bir yandan da mühendislik yapıyorum. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Bitmeyen bir serüven bu.
Evet. Yine de güzel bir hikaye. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Eğer elektrik elektronik mühendisliği 101 dersek bizlere kısaca neler anlatabilirsiniz?
Ya o kadar zor ki bunu 101 ile başlayıp bitirmek. Normalde bir kitap yazıyordum. Devam etmedim sonra çeşitli sebeplerle. Sadece enerji kısmını yazıyordum bu arada. Şimdi elektrik elektronik 101 dersek ben şöyle özet vereyim arkadaş anlasınlar. Şu an seninle bu yayını yaptığımız işte ses sistemi, kamera, internet, veri aktarımı, kullandığım şu mikrofon, bütün her şey, bütün cihazlar, işte evimi aydınlatan bu ışığa gelen elektrik enerjisi, konuştuğumuzdaki o telekomünikasyon, bütün hepsi bu elektrik elektronik bilim dalının alt dalları, bunları kapsıyor. Zaten onları da anlatacağız detaylı olaraktan. Diye soru vardı sanırım alt dalları olarak. Yani bu o kadar... Onu burada mı ekleyeyim alt dallarını aslında o görseli? Burada ekleyebilirim değil mi? O buranın sorusuydu. Evet.
Sanırım bakayım. Buranın sorusuydu.
Buranın sorusu. Heh, ben şöyle ekleyeyim 101 olarak.
Şimdi bir de bak, şey var. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz var?
Onu hangi alanda çalışıyor? O kişisel. Onu cevap vereceğim. Ama hangi alandan önce ne alanları var onu göstermek istiyorum. Bak elektrik elektronik 101 budur aslında. Güç mühendisliği var. Kontrol mühendisliği var. Hani Perseverance falan iniyor ya aya işte uzaktan otonom şeyler. Bunlar hep kontrol. Benim yüksek lisansta kontrol ve enerji üzerineydi. İkisi birlikte dersler almıştım. Biyomedikal var. Bu alanda çok geliştirmedim kendimi. Her biri ayrı bir derya deniz. Artık şu kendi kendime mühendislik oldu. Mikroelektronik mühendisliği var. Şu anda mikroelektronik labında doktora yapıyorum mesela. Telekomünikasyon var. Bunu da sevdim ama ilerlemek istemedim. Yani anlamıştım. Enerji sistemleri zaten benim asıl alanım şu anda. Bir nevi doktora da bunun üzerine. Yazılım mühendisliği. Bak bu da elektrik elektronik altına girer. Çünkü gömülü sistemler var. Otomasyon mühendisliği var bir de. Kontrol ve otomasyon diye geçer bazen. Ayırmışlar burada. Bu bunlardan birine ilgili duyuyorsanız ya da merak ettiğiniz bir şey varsa sizi heyecanlandıran bu alanlarda elektrik elektronik bölümü okumanızı tavsiye ederim. 101'de bu olabilir.
Gerçekten çok geniş bir alan
Çok
elektrik,
geniş.
elektronik. Alt dalları bile bayağı fazla.
Tabii. Aynen öyle.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu sizden gelenlerden arkadaşlar. İş bulma imkanları nasıl?
Güzel soru. Yurt içi mi yurt dışı mı diye ben de onları sormak isterdim. Yurt içi ve yurt dışı olunca
İkisinden de
durumlar değişiyor.
bahsedebiliriz bence kısaca.
Tamamdır Selen. Yurt içi dışında bir yazılım mühendisliği kadar kolay değil. Onu dürüstçe söyleyeyim. Çünkü yazılımda bilgisayar ve İngilizce konuşursun. Şimdi mühendislikte de insanlarla mı çalışıyorsun? Mesela gömülü sistem çalışıyorsan benim arkadaşım mesela Hintli bir arkadaşım vardı Nileş. Benimle aynı yerde staj yaptı. O yazılımda ilerledi ve orada işi buldu, devam etti. Yine yazılım ama bak. Gömülü sistem dediğimiz bu mikroelektronik kartlar, çipler falan. Ama işte atıyorum işçilerle birebir şantiye şefliyim. Mesela ben şantiye şefliyim, menajerlik yapıyorum. Health and safety bir yandan şeyim. Burada insanla ilişkilen birebir. Bir tık zor olabiliyor. Hani dilini bilmediğim bir ülkede ve çalışma izni olmuyor yurt dışında. Türkiye'den bir üniversite bitirdiğinizde yurt dışında çalışma izni resmi olarak yok, izniniz. Firma çıkartması gerekiyor. Bu yüzden yurt dışı için bunu soruyorlarsa bir tavsiyem var. Hayalini kurduğunuz ülke, çalışmak istediğiniz ülkede gidin master yapın arkadaşlar. Bu size bu diploma sınırsız çalışma izni sağlar ve orada iş bulmanızı kolaylaştırır. Türkiye için de şöyle söyleyeyim, sektörden sektöre değişir ama genelde mühendislik, yani benim hocalarım, Erciyes mezunuyum ben bu arada, Erciyes Elektrik Elektronik mezunuyum. Yüksek lisansım ve doktoramı da şu anda Wrocław Teknik Üniversitesi'nde yapıyorum, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hatta. Şöyle diyeyim, bizim hocalarımız tıp puanıyla girmiş Selen zamanında. Yani çok top bir bölümmüş bu. Ama tabii giderek ve şu anda da eleştirdiğimiz bir konu, her yerde mantar gibi üniversite türedi. Üniversitenin kalitesi düştü. Mühendisliğin kalitesi düştü. Şu anda maaşlar çok iyi değil, duyuyorum Türkiye'de. O yüzden iş bulma imkanları fena değil, iyi. Ama maaş sorarsanız mesela o kadar yüksek beklentiniz olmasın ilk etapta. Öyle bir şey var ki, loop var, böyle bir döngü var. Ya da çelişki diyelim. Şey diyorlar, Selen büyüdüğünde göreceksin abicim. En az 3 yıllık deneyimi olan, yani işe başlamadan nasıl 3 yıl deneyim yapacaksın ama başlayamıyorsun da. Öyle bir iş ilanlarında şey vardır, sıkıntı. O yüzden hani iş bulma imkanları fena değil ama maaş konusunda yani çok bilmiyorum nedir ne değildir. İyi değil diye biliyorum şu anda.
Şu an hafif bir karamsar istedim. Ben
Şu
de
an bir
mühendis.
karamsar oldun, değil mi? Sen ne
Evet,
mühendis olmak istiyorsun, hani kafandaki bölüm?
ben bilgisayar diye düşünüyordum ama aynı az önce hani senin de dediğin gibi bilgisayar hani dışarıdan da bir şekilde öğrenebilirim diye.
Tabii.
Elektrik, elektronik de böyle hani hafif kafamda ama genel olarak yazılım olabilir, bilgisayar olabilir. Bu alanlarda bir şeyler
Valla
bileceğim ama
benim
şu an bir
Maraşlı arkadaşım
karamsarlık.
var. Elbistanlıydı galiba o da bizim üniversiteden.
Aa.
Adını unuttum ya. Şimdi İzmir'de. Mesela o uluslararası bir firmada girdi. Önce Maraş'ta çalıştı, bakım mühendisi olarak. Çok iyi değildi şartları. Sonra bak bir anda şöyle. Mühendislikteki olay şu. Kariyer böyle gitmiyor. Bir anda zıplayabiliyorsun. Anladın mı? Yani o yüzden umutsuzluğa da kapılma. Sen de kapılma. Hani çok iyi firmalara girersen kurumsal sorun yok. Ama kurumsal, şimdi bir de erkeklerin bir derdi askerlik. Yani askere ben mesela bir enerji firmasıyla görüşmeye gidecektim. O zaman askerliğimi yapmamıştım. Hani oturduğum anda kaldırdı adam beni. Hani hiç konuşmayan bile diye. Çünkü bizim için ayrı bir dert. O yüzden kurumsal firma olursa kötü değil. Hani şartlarımız. Kurumsal diyelim.
Yanlış bulursun.
Soğuttuk biraz ama.
Evet. Tamam, diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir?
Ya normalde elektrik mühendisine işte şey yaparlar. Şunu bir tamir etsene. İşte lambayı değiştirsene falan. Allah'tan benim etrafımda böyle salak insanlar yok. Ama şunu soranlar oluyor. İşte maaş durumlarını, işte iş bulma durumlarını soruyorlar. Sıkıldım yani, sıkıldım. Çünkü burada da söylüyorum, yine soracaklar büyük ihtimal. Hani bunlar genelde. Çok fazla özel bir şey veremeyeceğim bu soruyla ilgili bir cevap.
Tamamdır. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden. Kendimizi bu bölümde nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz?
Bu her alanda geçerlidir herhalde Selen. Yani bu bölüm değil, bu soruda mesela bu bölüm değil, kaldıralım. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Yani yaptığımız alanda. Tabii ki sürekli aynı bir otomatik kontrol devresi gibi, geri beslemeli devre gibi hayatınız olacak. Ben mühendis olduğum için hayatımı da böyle yaşıyorum. Sürekli bir çıkışlarım ve girişlerim var. Girişte ağırlıkları ölçüyorum, çıkışta hata payımı buluyorum. Yani ne? Dün ve bugünümü kıyaslıyorum, aradaki farka bakıyorum, yanlışlarımı görüyorum. Birincisi, eksik olduğunuz şeyleri bilin. İkincisi, hangi alanda özelleşeceksin? Az önce ekrana getirdim. Mesela enerjiyle ilgileniyorsun. Yenilenebilir enerji. Ben normalde başta yapay zekaya yönelecektim. Onun için Varşova Tekniğe master'a gelmiştim ama aksilikler oldu, geri döndüm. Sonra bir anda iş arıyordum rastgele bak rastgele. Bir WhatsApp grubunda Güneş Enerji Santrali'nde şantiye şeferi ilanı gördüm Antalya'da. Başvurdum, hiç alakam yoktu. Sonra ben bu Güneş Enerji işine girince böyle şöyle düşünmeye başladım. Yani dünyaya güzel bir şey yapıyoruz. Karbon emisyonuna karşı ve enerji büyüyen bir sektör, güzel bir alan. Dedim ki ben bu alanda devam edeceğim. Bak bir anda değişebiliyor. Öncelikle deneyebilirsiniz. Mesela bazı üniversiteler şunu yapıyor. Önce mühendislik okuyorsun, sonra alan seçiyorsun. Bu çok mantıklı. Çünkü rastgele okuyor bazı insanlar. Yani benim sınıfta bir çocuk dedi ki beni buraya robot getirdi. Hoca ilk gün soruyor niye burayı seçtiniz diye. Çocuk robot getir dedi. Ben robot tasarladı, o yaptı sandım. Meğersem tercih robotunu yazmış bu anlar. Eski internette robotlar vardı. Robot şu sıralamayı yap demiş, yapmış. Adamın haberi yok bölümden. Bir haber. Bölüm birincimizi hatırlıyorum. Sınıf birincisi mi, bölüm birincisi mi? Çocuk kapasitör, diyot bilmiyor. Yani sadece motomot soru ezberle geç değil. Bir alanda öğrenip kendini geliştirmen lazım. Yarınki mesleği hazırlaman lazım. Git gönüllü stajyer yap. Bak özellikle şunu söylüyorum. Erasmus. Erasmus'u bir yıl yapıyorsun. Ardına Erasmus stajı yazın da öyle dolduruyorsun. Ve bunu son sene yaparsan çok mantıklı. Mesela dördüncü sınıfı orada bitirirsen yurt dışında. Tezini de burada yazarsan. Ardında bir Erasmus stajında iş bulursan. Örnek veriyorum. Stajda seni beğenirlerse seni alabilirler. Bir kere geliştirmek için büyük oynayacaksın. Yurt dışı yapacaksın. Ben burada keyfimden çalışmıyorum. Kendim burada Türkiye'de edebileceğim tecrübenin çok fazlasını elde ediyorum. Birçok milletten insanla çalıştım. Az sonra anlatacağım. Almanları falan, Hollandalıları, Polonyalıları, Ukraynalıları. Birçok büyük insanla tanıştım ve özgüvenin geliyor. Ve kendi etrafındaki insanları görsün. Yani kabuğundan sıyrılacaksın. Daha sonra dediğim gibi eğitimde de kendini geliştirmen lazım. Okumalar yapman, teknik kitaplar okuman, makaleler okuman. Ya bu saymak da bitmez ama şunu diyorum, bir target, hedef belirle. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bilemezsin de zaten. Onun peşine git. Yani güç mühendisliği mi? Devam et abi. Bak güç elektronik çalışıyoruz biz şu anda yine. Devam et. Benim hatam bu mesela. Birçok şey çalıştığım için yavaş ilerliyor. Benim yapamadığım ama nacizane tavsiye yaptığım bir şey, odaklanın ve bir şeyi yapın abi. Çok iyi yapın. Benim tavsiyem budur.
Çok ve güzel tavsiyelerde yazdım bunu aklıma.
Nereye yazdın?
Kafama.
Çok hızlı. Tamam, süper.
Diğer soruya geçiyorum. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız anı neydi?
Evet, kötü bir anı anlatacağım. Normalde bu soru şuydu. Komik bir anı ama komik bir anı bulamadım. Çünkü bizim işler ciddi işte. Hep erkek ortamı. Bu da çok kötü bir şey. Kadınlara da kız çocuklarına da buradan diyoruz ki arkadaşlar mühendisliği tercih edin. Korkmayın, şu ortamları biraz çeki düzen verin. Çünkü hep erkek ortamı abi. Yani muhabbetler de belli az çok, tahmin edeceksinizdir. Arabalar, kadın, futbol. Ben genelde uzak duruyorum. İşimi yapıyorum, geçiyorum. Türkiye'de de böyleydi. Yurt dışında da genelde böyle. Unutamadığım bir anımı anlatacağım. Soruyu ben o yüzden değiştirdim Selen'e açıkçası. Bir gün Selen, Antalya'daki o Güneş Enerji Santrali'nde çalışıyoruz, tamam mı? Bir tane çocuk gelmiş Almanya'dan. Bir mühendis çocuk. Master yapmış yani bu çocuk. Çok efendi, çok naif bir çocuk. Ve işçilerimiz var o zamanlar. Şimdi bizim iş de benimki şantiye işi. Ofiste de çalıştım ama şantiyeyi daha çok seviyorum. Yani açık alan diyeyim. Şantiye deyince hep inşaat düşünülüyor. Bizimki biraz daha yapı yani. Yapı da gerçi benzer, neyse. Biz sıfırdan güneş santrali kuruyoruz. Yani böyle çok fazla beton meton değil. Onu demeye çalıştım. Şimdi konteynerlarımız var. Ofislerimiz oluyor zaten. Bu çocuk çok naif. Ve şöyle düşün. İşçiler normalde hani hep şey düşünür değil mi? Hani insan ilişkileri burada var. Psikoloji var mesela. Şimdi işçilerle çok yakın olunca baktım ki çok laçkalaşıyorlar. Çok kötü oluyor. Çok soğuk durunca sana hep kötü düşünüyorlar hakkında. Orta yolu bulmuştum ben. Şimdi bu çocuk çok iyi niyetliydi. Yakınlaştı bunlarla. Ve bir gün şöyle bir anı anlatıyor. Diyor ki bir kızı ben çok seviyorum. Ama abisi diyor tehdit ediyor beni falan. Korkuyor abisinden. Bir gün yemek yiyoruz. İşçiler de var yanımda. Yemek yiyoruz işte. Köydeydi bizim şantiyeler. Genelde köylerde olur. Küçük yerlerde. Güneş santralleri. Neyse. Birini arıyorlar bunlar. Ben duyuyorum hoparlörde ses. Bu çocuğu aradılar. Çocuğu aradıklarında şey taklidi yapıyor böyle. Abisiymiş gibi taklit yapıyor. Ve çocuğu korkuttular. Çocuk korkudan kendini konteynere kilitledi. Daha sonra hem suçlu hem güçlü adamlar. Bak olay nereye geldi. Daha sonra işler büyüdü ve çocuğun ayağını kaydırıp işten çıkarttılar. Maalesef unutamadığım bir anı. Ya bu kadar kaliteli, nitelikli bir çocuk. Adını da hatırlamıyorum bak şu anda. Yani neydi adı, hiç hatırlamıyorum. Yani böyle kolay gitmemeliydi. Ben üzüldüm o çocuğun Türkiye'ye döndüğüne, bu şeyleri yaşadığına. Benim için buydu. Tabii başka anılar da var. Burada anlatamayacağım. Yani biraz daha gerek yok onları atmam ama genelde hep psikolojik olaylar, böyle beklemediğin olaylar. Bir yanım daha var ve yurt dışına çıkma kararı aldı. Çok yoğun mobbing yiyordum. Yiyordum yani. Çok fazla baskı vardı üzerinde. Bütün her şey benden geçiyor. Malzemeler, sahalar, belediye ile şirket arasında ben köprüydüm o zaman. Özel şirket yapıyordu belediye adına santrali. Ve artık 12 saat çalışıyorum Selen günde ve çok düşük maaşlara çalışıyorum. Yani gerçekten tabiri caizse köpek gibi çalışıyorum. Ve değmiyor kazandığımda. Hiçbir şey yok ortada. İşte arabayla işe giderken arabada rentekar. Telefon alıyor, bakayım dedim. Çünkü sürekli birileri alıyor, arıyor. Burdur'da bir rampa vardır. Antalya Burdur rampası. Ben bayağı yüksekteydim yani yer yüzeyinden. Deniz seviyesinden. Sonra bir baktım araba sola doğru kaymış. Tam uçurumdan uçuyordum. Direksiyonu şöyle kırdım. Şöyle bir durdum. Burak dedim, ha ben ya öleceğim burada bu streste. Çünkü ben streste baş edemiyorum. Yani mobbing olunca herkes böyledir aslında. Dedim, ha ben ya öleceğim ya gideceğim. Yani yurt dışına çıkma ve bu konforu yaşama kararım böyle oldu. Bak ben şu an normalde belki işte olmam lazım ama beni proje müdürüm oturup aramaz. Çünkü benim sorumluluklarımı yaptığımı biliyor. Bana güveniyor. İşte benim unutamadığım bir yanı buydu asıl Türkiye'de bu ikisi. Yani liyakatın olmaması ve mobbing olması çok kötü bir şey. Bu yüzden tavsiyede bulunayım. Üst düzey olun, alt düzey olun. Kimse kimseye mobbing yapmasın arkadaşlar. İnsanlar hayatlarını kıyıyor bu yüzden. Ben de şansa ölüyordum, ucundan kurtuldum.
İyi,
Budur
iyi
yani. İyi
yatmışım ben
kurtarmışız değil mi yani? Valla.
Evet. Diğer soruya geçiyorum. Sizden gelenlerden hangi alanlarda çalışıyorsunuz?
Şöyle hangi alanlarda asıl alan güneş enerjisi. Geriye çektiğimde yenilenebilir enerji sistemleri. Doktoram da zaten fotovoltaik üzerine yapıyorum. Bu güç çıkışlarını optimize etme, işte onları yapay zeka ile güçlendirme, işte optimize etme diyelim, güçlendirme demeyelim. Yani biraz böyle şey oldu. Yapay zeka, enerji, yenilenebilir enerji, güç elektroniği alanında. Güç elektroniği de bilmen gerekiyor. Tabii otomasyon kısmı da var biraz. PID'ler var. Otomatik kontrol demiştin. Genelde bu dördü. Onun dışında ya bu yani çalıştığım alanlar.
Baya güzel alanlar ama cidden ilgi
Güzel güzel.
çekiyor
İlgi çekici. Aynen. Tavsiye ederim.
yani. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili en zor geçen gününüz nasıldı? Bizlere anlatabilir misiniz?
Aslında az önceki güzel bir cevap olabilir de ölümden döndüğüm olay.
Evet.
Tam oralıkmış bu
Bayağı zor
ama
geçen günmüş yani.
bizim için en zor günler ne oluyor biliyor musun genelde? Yani yol çok yapıyoruz. O çok zor ve işte mesela biz böyle milestone'lar dediğimiz şeyler var. Yani bir sahanın yapım aşamaları var. Birinci aşama bitince denetlemeye geliyorlar. İki de öyle. En sonda da işte komisyon falan oluyor. Onay alıyorsun, enerjilendiriliyor. Sanırım bu enerjilendirme kısmı ve denetleme kısmı zor oluyor. Bir de ben Hollanda'da proje yaparken geçen sene Hollanda'dayım biliyorsun. Bir yıl orada çalıştım. Bizimki hep git gel. Yine gidebilirim ama doktoram olduğu için şu an Polonya'dayım. Yine çağırıyorlar beni orada. Health and Safety'de ben uzmanlaştım. Yani belgelerimi, sertifikalarımı aldım sınavlara girip. Uluslararası çok güzel belgeler. VCA ve VCA volüm aldım yani. Bir de genişini aldım. Şirkette rolüm de bu bir yandan. Hem kaliteye bakıyorum hem Health and Safety'ye. Ya benim olayım şu. İşlerden birine bir şey olsa çok bir ciddi sıkıntı yaşayabilirim mesela. O yüzden denetimlerini yapmam gerekiyor. Ve ben Alman bir adamla çalıştım Thomas diye Hollanda'da. 64 megawattlık projemiz vardı. On grid işte karada kurulan. Adam bir yani bana hakikaten beni yani öğretti bana birçok şeyi. Yani bu kadar disiplinli bir insan ki şöyle diyeyim. Hayatımda ilk defa ki ben çok düzenli tertipli bir adam değilim maalesef. Böyle biraz daha işte dağınık dikkatimde vesaire. Yani odaklanma sorunu olan biriyim. Çok fazla bir kategorizasyon yapamıyorum. İşte dedim ya gençlere tavsiye bir şeye odaklan falan. Adam benden bir belgeler istiyor Selen. Bir sürü işçiyle alakalı. Bak bunun gibi 5 tane klasör hazırladım. Sana yemin ediyorum. Ve zaman sınırım var. Ya adam şöyle bir manyak. Biri 30 geçe diyor buluşacağız buraya geleceksin. Saçlar beyaz tam eski Alman. Öyle düşünün. 1.30 geç. 1.31 mi? Nerede kaldın? Zaten sinirlenince Almanca geçiyor. Wo wants falan bir şeyler böyle. Benim Almanca da A2 seviyesinde yetmiyor yani anlatmaya çalışıyorum. Yani en zor günlerim onlardı. Sürekli belge toparlamakla, sürekli bir şeyler ayarlamakla geçti. Yani mahvoldum. Çok stres oldum. Herhalde onu diyebiliriz. Onun dışında o kadar zor olmadı. Zaten Türkiye'dekilerin hepsi zordu da. Hani yurt dışı kısmında o Almanla çalışmaktı. Ama öğretti çok şey.
Stresle baş edemeyen bir insan olarak bu gerginlikler fazla gelmiştir.
Yok yok valla çok kötü. Hiç.
Diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden
Güzel
arkadaşlar.
soru.
Elektronik veya elektronik alanlardan bir tanesini mi seçiyorsunuz?
Bazı üniversitelerde Yıldız Teknik'te elektrik mühendisi var bildiğim kadarıyla. Bazılarında Hacettepe'de herhalde elektronik var. Benim Erciyes'te elektrik elektronik vardı. Hocalarımız şunu diyordu. Yani biz hiçbir zaman size toplasanız bunlar %10'dur yani. Bu toplam bilginin verebileceğimiz. Seçebiliyorsunuz. İsterseniz ikisini birden okuyup sonra özelleşe de bilirsiniz. Benim tavsiyem ki mantıklı olan da o yani. Elektrik elektronik okumak sonuçta arkadaşlar. Hani belki elektrik okuyacaksın ama elektroniğe merakın olacak. Böyle bir opsiyonun olmuyor o zaman. Belki elektronik okuyacaksın, elektriği seveceksin. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Lojik devreler falan kafam çok basıyor onlara. Manyetik alanlar çok basıyor. Ama elektrik o yüksek gerilim falan basmıyordu düşün. Lise, şey, üniversitede. Ama şu an neredeyse o alanlarda çalışıyorum. Yani dağıtım iletimde değil ama üretiminde. Hani o yüzden hayatın ne getireceği belli olmuyor. Sen yeni gelen olanı seç. Seçmiyoruz yani bu arada. İstersen birine gidebilirsin. Ama elektrik elektronik mühendisliği olan üniversiteler var. Onları seçmenizi tavsiye ederim. Bir tanesini değil.
Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgi alabilir miyiz sizden?
Ha bu bak yine az önce vermiş olduk. Yani biz şimdi o kadar ders alıyoruz falan filan ya üniversitede. Meslekle ilgili değil ama eğitimiyle ilgili. Hocalar bu kadar şeyden sonra dedi ki yani bu gördüğünüz belki %10'u. Ben bunu görünce böyle yaptım. Yani bu %10'uysa geri kalanı ne? Hani
Tamamı ne?
10 hay tamamı ne? Bir de mesleksel olarak düşündüğümde yani ben şunu beklemiyordum yani bu kadar insan ilişkileri ve psikolojiyi bileceğimiz mesela. Ufkum iki katına çıktı. Hani çalıştığın insanlar şöyle en üst rütbedeki en üst işte belediyeyse belediye şirketse CEO'su vesaire insanla benim alanımda söylüyorum ama yani herkese böyle değil şantiyelerle ilgili işçi bu arada bu bir sınıf ayrımı değil yanlış anlaşılmasın. Hani bilgi donanım şudur budur yani parasal olarak ayırıyorum şu an her şeyi böyle. Sen buradasın ve iki tarafla da iletişim kurman lazım sağlıklı bir şekilde. Ben bunu deneyimledim. Öğrenme demeyeyim de yani bunu deneyimlediğim zaman şunu düşündüm. Abi ben bunun için mi okudum bu kadar teknik şey? Bize insan yönünü işin hiç göstermemişler Selen. İşte işin en büyük bence ufku iki katına çıkaran şey o psikolojik ve insan yönü. Bu yüzden belki mühendislik eğitimleri verirken diksiyon, düzgün konuşma, insan ilişkileri, davranış bilimi, bak behavioral science müthiş bir alan ya, müthiş bir alan. Bunlar bence gösterilebilir.
Evet. Çünkü mühendislik deyince direkt sanki yani böyle daha
Makine.
soğuk bir tip geliyor aklıma ya da bir makine falan.
Öyle öyle. Öyle gibiyiz zaten yani, aynen.
Diğer soruya geçiyorum o zaman. Bu da sizden gelenlerden. İyi bir elektrik elektronik mühendisi olmak için hangi özelliklere sahip olmalıyız? Veya bunu şu şekilde değiştirebiliriz. Hani hangi özelliklere sahipsek elektrik elektronik mühendisi seçmeliyiz? Hani
Çok güzel
anlayın.
soru. Bak matematik bilmeden, fizik bilmeden iyi bir elektrik, elektrik mühendisi olamazsın. Ezberlersin, işinde ilerlersin, başarılı olursun ama iyi bir mühendis olamazsın. Bunu yazılımda da söylüyorum. Yani matematik temel şeyleri bilmiyor. Hop yazılım, yapay zeka. Herkes zaten yapay zekacı olmuş. Lisansta ders aldım. Çok, sınıf birincisiydim orada. Yani derste şey, sınavda birinciydim. Ve bu sayede 2,5 ortalamayla da mezun oldum ve Avrupa kapısı açıldı bana düşün. Her şey o sınavla belli oldu. Son sınav yapay zeka. Derviş Karaboğa'dan aldım. Türkiye'nin en iyi yapay zeka hocalarındandır. Arı Kolonisi Algoritması kitabının falan yazarı. Düşün yani hani doktorda da alıyorum, yüksek lisansta da ağzımı açmam ama her şey el ayağa düştüğü için bu temel bilimlerin içinin boşaltılmasından dolayı geliyor Selen. İyi bir fizik, iyi bir matematik bilmeden manyetik ya adam alternatif akımın nasıl oluştuğunu bilmeden elektrik elektronik mühendisi oluyor. Var böyle arkadaşlarım. Kızmıyorum da onlara. Yani merak etmiyor çünkü. Bir kere merak diyelim o zaman. İyi bir elektrik elektronik mühendisi olmak için merak etmen lazım. Ben küçükken bu şey vardı. Back to the Future'ı bilir misin? Geleceğe Dönüş. İzledin mi?
Duydum
Müthiş
ama
bir üçlemedir.
hatırlamıyorum
Güzel bir
ya.
bilim kurgu.
Sanırım
Lütfen izle. Seveceksin. Orada çok güzel bir bilim kurgu. Geleceğe Dönüş. Böyle
izlemedim.
geçmişten gelecek zamanla ilgili. Orada mesela onun arabası vardı. Çok güzel. Loran arabalar vardı. Ben onları dedemin alet çantasına bazı aletler vardı. Ona benzer bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ya da oyuncakların içini, motorlarını falan sökerdim. Yani merak aslında bu da yani. Tamam meslek olarak bir şey merak etmiyorsun ama hep bir merak ediyorsun. Ya bu şey nasıl çalışıyor? Şu mikrofon nasıl çalışıyor? Ben seni nasıl görüyorum? Bir kere merak. İkincisi de bence belirli bir zekada olman gerekiyor. Yani yüksek IQ'dan bahsetmiyorum. Matematik bilmek, temel bilimleri bilmek, bunu öğrenebilecek zekada olmak gerekiyor. İnsan iletişiminde iyi olması gerekiyor. Yani birçok insan satış mühendisi olarak çalışıyor. Bak ben burada göstermedim. Duydun mu böyle bir şey? Satış mühendisi. Bu kadar yıl teknik bir şeyler
Duymadım.
okuyor. atıyorum bir cihaz satıyor. Parayı oradan kazanıyor cihaz satarak.
Hı hı.
Farkı ne? Cihazın teknik özelliğini bilecek donanıma sahip, bir de insan ilişkilerinde kendini geliştirmiş. Yani giyinmeyi bilen, insan ilişkileri iyi olan, kendi, yani bir mühendis bir pısırık falan olmamalı. Böyle bir mühendis olamaz. Yani ağzından lafı böyle kerpiçle alıyorsun. Böyle bir mühendis olamaz. Konuşmayı bilecek, araştıracak, evet, hakim olacak. Yani çok şey var tabii ama temel olarak bence bu.
Tamamdır. Güzel önerilerde. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizin trend topiği şu an nedir?
Enerji. Yenilenebilir enerji bence. Zaten benim de o yüzden bu alan, o yüzden değil, benim olduğum alan böyle. O yüzden bu alana girmedim gerçi, onu diyemem. Ama ben giriyorken trend topik olmaya adaydı zaten. Yani böyle girmeye başladığımda. Bence şu anda kesinlikle yenilenebilir enerji trend topik. Bu benim kişisel düşüncem. Katılmayabilirsiniz. Ama işte gün, yani enerji depolama, enerji üretme, işte fotovoltaikler. Ya yani bunlar, evet, geliştirilirse tabii çok güzel bir sektör yani, müthiş.
Yani ben bence ileride enerji, de hani mesela şu andan güneş panellerinin ileride hani büyük bir atığa dönüşeceğini falan duymuştum. İleride büyük bir sorun haline geleceğini
dönüşmek
falan.
Zorunda. Yani şöyle, dönüştürmek zorundayız ama dönüştüremiyoruz mesela. Onu güzel bir noktaya, evet, değindin. İşte yenilenebilir enerji, yeşil enerji diye marketing yapıyorlar. Yeşil enerji falan değil. Üretim aşaması, bunu ben Gelecek Bilim'de de yazdım. Burak Çankaya Gelecek Bilim'de yazın. Makale orada var. Yani şey, üretim aşaması müthiş kimyasallar içeriyor. Bir sürü enerji harcıyorsunuz. Karbon salımı yapılıyor tabii bunu yaparken. Mesela elektrikli arabaları şarj etmek gibi, kömür termikten üretilen şeyler. Aynı mantık. Hani tam bir ekosistemi kurmadan yenilenebilir çevreci diyemezsin. Sonuçta sen bunu kamyonlarla, tırlarla gönderiyorsun. Yine doğaya zarar veriyor. Bunları bile karbon ayak izini hesaba katmıyor insanlar. Yani karbon ayak izi diye bir şey var. Bunu araştırsınlar. Ve daha kötüsü, paneller 10-15 yıl sonra verimleri çok ciddi şekilde düşüyor. Taş çatlasın 20 yıl, 30 yıl. Hadi gitti diyelim. Bunların dönüşümü şu anda tam olarak yok. Yani biz firmaları geri gönderiyoruz. Mesela panellerimiz kırılıyor kurulumda. Çizik oluyor, kırılım oluyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çok güzel bir noktaya değindin. Yani bu ileride gelişmesi, mesela bak bu da güzel bir alan. Bak o güneş enerjisi bile altında ayrılıyor. Bak işte panellerin temizliği. Bak bu bir sektör, bir alan. Panellerin verimi, depolanma, her şey bir alan. Her şey yani. Güzel, evet, sorular.
Çok. Evet. Sorularımız bu kadardı. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Bence çok eğitici ve yararlı bir yayın olduk. En azından kendi açımdan.
Birincisi mi daha iyi, bu mu daha iyiydi?
Bu daha iyi.
Bu daha iyiydi değil mi? İyi ki o, evet, yayını 15 gün tutmayınca siliniyormuş StreamYard'dan. Öyle bir şey oldu. Selen'i de kimse demiş ama iyi ki silinmiş. Bence bu, evet, daha faydalı oldu Selen. Belki, evet, üçüncüyü yaparsak bir tık daha faydalı olur. Bunu da kaybet, üçüncüyü yapalım.
Böyle böyle. Beşinciyi çekersen.
Aynen. Ya bu arada soruları olan insanlar varsa ben bir link bırakacağım burada. İki tane link bırakacağım. Udemy'de benim kursum var arkadaşlar. Mesela bu tabii ki ücretli bir kurs ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Durumu iyi olmayan insanlar varsa indirim falan yaparım ama 6 ayımı harcadım. Güneş enerjisiyle ilgili ciddi bir birikim burada mevcut. Bunları yaptım. Kursum fena değildir. Bunu göstermek istedim. Bir de yine soruları olan varsa LinkedIn üzerinden veya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Burak Çankaya 07. Hani sorabilirler. Ses olarak cevap atarım, çekinmesinler. Her türlü yardımcı olurum. Yani LinkedIn'den de, ama LinkedIn'de kendi alanım dışındakileri kabul etmiyorum. Onu da bilsinler. Sınırlı sayıda tutmaya çalışıyorum. Çünkü orada kendi alanımda network ya da ağ yapmaya çalıştığım için. Ama sorularınıza cevap verebilirim.
Tamamdır.
Son bir şey daha ekleyeceğim. Onu da ekleyeyim mi, hemen eklemişken. İleride, hı hı, de şöyle bir site var. Bunu da duyuralım. Cedit de yapıyor. Eğer enerji alanında, işte IELTS, İngilizce geliştirme alanında şey istiyorsanız arkadaşlar, profesyonel hizmet ve destek. Bu alanlarda da ücretli danışmanlık veriyorum. Buna başlayalım. Sonuçta benim mesleğim, profesyonel yaptığım mesleğim. Hesabı kurdum. Burayı oluşturacağım. Bunu da söylemek istedim. Normalde bunu duyurmuyoruz yayınlarda da, burada duyurabilirim diye düşündüm.
Hı hı. Tamamdır.
Çok teşekkür ediyorum Selam. Bizim logoyu niye koymadık şöyle? Bak unutmuşsun sağ üstteki logoyu.
Logoyu.
Dün kaldırmıştı Cevdet de, ondan dolayı sanırım. Ya bunu da koyabilirsin, fark etmez. Ya da şöyle dursun, tamam. Çok teşekkürler Selam. Ağzıma sağlık. Senin sorularına sağlık ve özgüvenine sağlık. Gün geçtikçe daha geliştirdiğini görüyorum kendini yayınlarında. Özgüvenin de geldi. Ekipmanların da daha güzel.
Evet.
Kamera, internet. Süper.
Birazcık
oldu.
Birazcık da, evet.
Harika. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal. Hoşça kal.
Görüşürüz.